Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönül dostlarımız. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından sevgiyle, selamla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Cumanızı tebrik ediyorum. Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Ailede Huzur Araçları programının 36. bölümündesiniz. Bu hafta Allah kısmet ederse sizlere aile asaletinden bahsetmek istiyorum aziz dostlarım. Bize ulaşmak isterseniz, özellikle ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresinden @munirarikan ya da @erkamradio tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz efendim. Her konudaki öneri, eleştiri, beğeni, tavsiye ve fikirlerinizi beklediğimi yeniden ifade etmiş olayım. Aziz dostlarım, Oscar Wilde insanın geleceği onun geçmişidir der. Yani kökü, tarihi, mazisi, topyekün anıları ve yaşanmışlıklarıyla aile gerçekten İnsanın ta kendisidir. Geçmişe değil, ta kendisidir. Dolayısıyla eskilerin insanı değerleri böyle çok yüksek, kibar birisi için söyledikleri çok hoşuma giden bir sözü vardır. Bal kokmaz, asil azmaz dedikleri. Ya da insanlığını kaybetmiş kişiler için işte sütü bozuk demeleri. Demek ki bu yüzden şimdi düşünüyorum. Çünkü kuşaklar boyu taşınan böyle fiziksel genler gibi davranış, duygu ve düşünce genleri de kuşaktan kuşağa taşınıyor. Allah'a inanç yeni bulundu biliyorsunuz. Dağınıklık yeni bulundu. Yani korkularla, kaygılarla, fobilerle ilgili her ne kadar sonradan kazanılmış özellikler gibi görülse de 60 bine yakın gende insanın ruhsal yapısıyla alakalı da, sağlık yapısıyla da alakalı da, işte kansere yatkın olup olmadığıyla alakalı da, sadece kaşı gözü gözünün rengi, saçının teli değil, onun rengi değil, davranışları ve duygularıyla alakalı da, hatta düşünceleriyle alakalı da genlerin var olduğunu biliyoruz. Bu anlamda duygu, düşünce ve davranış genleri de kuşaktan kuşağa taşınıyor. Peki, insanlık tarihinin en asil ama gerçekten en asil aile yapısına sahip ecdadımızın torunları olarak şu anda neredeyiz diye şapkayı önümüze koyup düşündüğümüzde ne hissediyorsunuz aziz dostlarım? İlber Ortaylı hocam uygarlığı, medeniyeti, medeniliği, şehirliliği, köylülüğü bırakıp köylü hani kötümsemek adına söylemiyorum. Tabii ki başımızın tacı güzel insanlar. Hele hele şu günümüzün modern koşturmacası içerisinde bir nefes sıhhat ve böyle ferahlık vesilesi yolumuz düşen, yolumuzun düştüğü köylerdeki o istirahatlerimizde, yemelerimizde, içmelerimizde, dinlenmelerimizde, konuşmalarımızda köyün gerçekten yaşanılacak nadir yerlerden bir tanesi haline geldiğini görüyoruz. Medeniyet dediğimiz şey hatta şehirlerde biraz da yok olmuş kaldıysa böyle kırıntıları falan kaldığı kadarıyla da köylerde kalmış gibi de söyleyebilirim. Ama hani İlber Ortaylı hocamın beyanıyla uygarlığı, medeniyeti, medeniliği, şehirliliği üç kuşak aynı konakta yaşamak şartına bağlıyor. Hani bu illa şehirde olacak bir konak değil, köylerde de aile içerisinde, aile kültürü içerisinde kuşaktan kuşağa o aktarılan taşıyıcı genleri birbirine aktararak birbirinin asaletine destek olan muhakkak güzel insanlar bollukla vardır. Üç kuşak burada çok önemli aziz dostlarım. Yani aynı mekan çok önemli. Birlikte yaşanmışlıklar ve birbirine kültürel aktarımlar çok önemli. Selçuklu'da, Osmanlı'da sonradan değil aileden görmek önemsendiği için ailecek çocuğun yetişmesinde el birliğiyle bir seferberlik hali yaşanmıştır. Dolayısıyla onlar da bunun zirvesini yaşamış ve yaşatmışlardır bize. Dedeler, bir düşünün, nineler, aile tarihinin en köklü, en eski taşıyıcı kolonları olarak çocuğun yetişmesinde gerçek ve mutlak bir otorite sahibiydi Osmanlı zamanında. Yani şimdi sadece işte belli dizilerden Osmanlı'yı, ecdadı görüyoruz ama hani yeni geçen hafta içerisinde de kutlamaları yapıldığı için söylüyorum. Haymanı'yı anma şenliklerinde bizim Osmanlı'nın terbiye sistemini de bir taraftan görmemiz lazım. Eğer toplumsal hayıflanmalar, yakınmalar yüreğimizi acıtıyorsa, ya biz bu değiliz, daha fazlasıyız diye çocuklarla ilgili daha fazla şeyler yapmak içinizden geliyorsa, yüreğinizde bir kor ateş, yüreğinizi yakıyorsa, işte önce Osmanlı'nın o terbiye sistemini de görmemiz gerekiyor. Anne babaların çocuklarının terbiyesinde o dönemlerde destekleyici rolleri vardı. İstikamet ailede çizilirdi. Rota bu çizilen ve gösterilen istikamete göre tutturulurdu. Toplumsal yapı itibariyle de işte okuma oranları düşüktü biliyorsunuz. İşte okumanız varsa bile hani bir kitabı bir hattata verecekseniz o size yazacak edecek 6 ay sonra. Hani kitap okuma şansınızın ve ihtimalin de çok düşük olduğu bir Osmanlı toplumu düşündüğünüzde Osmanlı şey yapmamış yani. Batı'nın o hırsız sahtekarları gibi gittiği bir ülkedeki bütün kütüphaneleri alıp kendine getirmemiş. Orada bırakmış, yerelde tutmuş. O da onun insanlığa ve onun yerel değerlerine verdiği önemi göstermesi açısından çok önemli. Sarayda belli kütüphaneler var. İstanbul'da hani biraz daha fazla bu şans ama hani bir İngiltere ayarında, bir Rusya ayarında değil. Bu anlamda hani kitaba ulaşma şansınızın düşük olduğu, zaten okuma yazma oranının çok çok düşük olduğu malum. İnsanlar Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorlar. O kadar. Onun dışında hani bir hadis-i şerif külliyatına ulaşmanın bile çok zor olduğu yıllardan bahsediyoruz. Ama hani gönlü derviş insanların medeniyette, insanlıkta, insaniyette inanılmaz asaletle içlerinden gelen o zarafeti ortaya koydukları bir hayat sürdükleri de hani Batı'nın böyle hayran hayran gelip Osmanlı'nın payitahtın sokaklarını karışladığı dönemlerde yani en büyük unsur, hem İstanbul için söylüyorum bunu, hem Endülüs için söylüyorum. Hani ah şu bir Endülüs'e bir gidebilsek, bir görebilsek, hani şimdi biz ah bir Amerika'ya gidebilsek, görebilsek, işte ah bir Japonya'ya falan diyoruz ya. O zamanki iç geçirmeler de bize göreydi, bize doğruydu. Çünkü iyisi güzeli, doğrusu bizdeydi. Dolayısıyla ailede o çizilen rotaya göre istikamet tutturulduğuna göre toplumsal itibariyle bu okuma oranlarının düşük olduğu Osmanlı toplumu, aradaki açığı evlere talim ve terbiye için gelen mürebbiyeler ve dadılar vesilesiyle kapatırdı. Ki onlar da aileleri itibariyle gün görmüş, gün geçirmiş kişiler. Hani bir düşünün, böyle eski eserlerde ya da Cumhuriyet tarihinin yeni dönem eserlerinde her konağın böyle kendine ait odadısı, konağa gelen mürebbiyeleri, orada alınan ilim, o ilim meclisinin güzelliği. Benim size tavsiyem, şu anda son kuşağını görüyorsunuz, son kuşağını yaşıyorsunuz. Eğer yaşınız benim gibi 40'lı 50'li yaşlardaysa, böyle 80-90'lı yaşlarını yaşayan yaşlıları gördüğünüzde, size göre 20-30 yaş daha ilerideki, 40 yaş ilerideki yaşları gördüğünüzde, onların ilim sohbetlerini asla ve asla kaçırmayın. Yani şu ana kadar gittiğim hiçbir üniversitede, hiçbir profesörden böyle bir lezzet aldığımı söyleyemem. Çok da sevdiğim dostlarım var, saygı duyduğum hocalarım var. Ama o eski ulemanın yarenlikleri, araya nüktedanlıkları, böyle anlattıkları fıkraları, olayın gerçek deruni, gerçekten deruni bilgisine vakıf vukufiyetleri inanılmaz bir lezzet veriyor. Onlar gerçekten ulemaydı. O ulemalıklarına da saygıyla alakalı, böyle bir meclis gördüğünüzde tavsiyem odur ki kaçırmayın. Dolayısıyla kendi içerisinde ailelerinden gün görmüş, gün geçirmiş bir şekilde eğitim almış, bunu öğrenmiş, kuşaktan kuşağa görevleri bu olan, hani çağdaş sinema endüstrisinde İngiliz dadıları falan ön plana çıkartılır. İşte İsveç dadıları, buna ait şeyler, filmler, bir medya pompalaması olarak bütün dünyanın ilgisini çeker. Ama keşke bizim filmciler insan karakterinde, hani şöyle bir şey var bizde, genellikle padişahları etkeden ulemanın padişahlarla iletişimini, ilişkisini, gönül bağını, onlara etkisini irdeleyen filmlerimiz oldu birkaç tane. Ama o ilim insanlarının gönlüne dokunan, mürebbiyelerle ilgili alakayı kuran filmler en azından ben izlemedim. Buradan da film sektöründe olan, sinema sektöründe olan dostlarımıza bu konuyu da hatırlatmış olalım. Dolayısıyla bu kişiler muhakkak terbiye konusunda dikkat ettikleri o en temel hususları, ailenin de en fazla ihtiyaç duyduğu konuları kendi ailelerinden gördükleri güzel şekliyle o ailenin yavrularına verirlerdi, bu mürebbiyeler ve dadılar. Peki ne verirlerdi? Şimdi bu haftanın da aile asaleti konusunun omurgası aslında bu. Saygıyı verirlerdi. Yani en başta gelen en temel unsur, işin omurgası, baş tacı saygıydı. Aileye saygı, köklere saygı, maziye saygı, tarihe saygı, aile büyüklerine saygı, anaya babaya ataya saygı, annenin anne babası ve babanın anne babasına saygı, işte dört ataya saygı duyuluyor. İşte oradaki dört ata aileye yeni gelen taze geline ilk öğretilen dörtlük olarak verilirdi. Dolayısıyla ama bu magandalık ve zorbalıkla olmazdı. Yani geldiğimde işte annenin annesine, babanın annesine, annenin babasına ve babanın babasına saygı duyacağım bilmem ne falan. Hani böyle şeyler yoktu, zorbalık adına değil. Onlar bu saygıyı zaten hissettirirlerdi, hak ederlerdi. Hak ederek yaşattırırlardı yani. Evde, konakta, köşkte, neresi olursa olsun bir yaşam kalitesi vardı. Ve bu kalite böyle sadece yenilen içilen şeylerde değil, tüketilen işte Osmanlı şerbetleri yok, işte baklavaları yok, yemekleri falan değil. Bizzat yeme içme kültüründe, yani yemenin içmenin malzemesi değil, kültüründe ve usulündeydi can dostlarım. Mesela sofraya oturma ve kalkma adabı bunların başındaydı yani. Ekmeği bölmenin bile belli bir usulü vardı. Küçükler ekmeği elleyemez, bir büyüğün onu alıp besmeleyle bölmesini bekler ve kendilerine verilmesini beklerdi sabırla. Çünkü saygı sabrı da beraberinde getiriyor ve onu besliyordu. Sadece hani bunu Osmanlı'da, Selçuklu'da, Endülüs'te sofraya oturma, kalkma, yeme, içme değil, sohbete, misafire gidip gelmeden iş yapmaya, her alanda, hayatın her alanında, hayata dair her konuda belli asalet kuralları geçerliydi. Yani kimse kafasına göre davranamazdı aziz dostlarım. Kimse aile geleneği bozamazdı. Kimse geçmişinin ruhaniyetini bozamazdı. Biz böyle mi gördük derdi mesela anneannem rahmetlik. Bir kele derdi böyle Antep ağzıyla. Bir kele yani şaşkınlığa uğradığı bir şey gördüğünde, alışkın olmadığı bir şey gördüğünde biz böyle mi gördük derdi. Yani ne görüldüyse o yapılmaya çalışıldığı için o usul, asalet dediğimiz şey işte o da bozulmamış olurdu aziz dostlarım. Şimdi okulların böyle açılması döneminde hem ailede hem de okullarda en birinci sorunumuz olan saygı eksikliğini değinerek Eylül sezonunu böyle başlamak istedim izninizle. Eskiden asaletin kol gezdiği dönemlerde hiç kimse bir kötülük yapamaz, birbirine zarar veremez, kul hakkı yemezdi. Çünkü bu onların asalet anlayışına tersti. Yani geçen Kore ile alakalı bir şey yapmıştı, anısını anlatmıştı Necati babam, kayınpederim, kayınpederim. Hani düşmanla alakalı hayret ediyormuş yani oradaki şeyler. Amerikalı subaylar, Koreli subaylar. Cephede savaşıyorsun, savaşırken düşmanın ama esir aldığında misafirin oluyor. Onların bankımı, pansumanı, taşınması, güvenli yere götürülmesi, ağırlanması. Hatta böyle bırakılırken, ayrılırken yani esirlerden böyle sarılıp ağlayanlar, ayaklarına kapananlar falan olmuş böyle. Oradaki Türk subayların, o çok çok iyi davranan kişilerin, hele dini anlamda, İslami anlamda işte orada imamlık yapan hocalarımızın falan. Yeter ki asalet olsun, insanlık olsun, yeter ki bir adalet olsun. Bu zirvesinde de saygını zaten zirvesinde o var, kul hakkını gerektiriyor. Kul hakkına girmiyorsanız, herhangi bir kul hakkı yemiyorsanız okul sizle alakalı kötü bir şey düşünmüyor yani. Asalet bu anlamda aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındasınız. Ailede asaleti anlatıyorum bu hafta size. Asalet daha fazla fedakarlık yapmayı, alttan almayı, özür dilemeyi, affetmeyi, mütevazi olmayı, sabretmeyi gerektirdiği için problem olsa bile büyükler olmamış gibi davranmasını biliyordu eskiden. İnsanın kafasına çakmazlardı hatasını. Mesela dedem rahmetlik, babam bir suyu, çayı döküyor. Yok, suyu döküyor, suyu. Bardak düşüyor, kırılıyor. Evladım diyor, kerim insanların suyundan yer de faydalanır. Şimdi yani gel de ağlama yani. Biz olsak tokadı şapla yapıştırırız. Ulan eş oğlusu, çok affedersiniz bu kelimem için. Niye düşürdün, niye dikkatsizlik yaptın, niye döktün, niye bilmem israf ettin. Oo, eşek sudan gelene kadar sayarız mazeretleri. Ama eskiler böyle hataları kafasına çakmazdı yani. Peki ya şimdi? Evlerde asalet deyince ya da okullarda daha da acayibi asalet üzerine bir araştırma yapılsa, acaba kaç okulda, kaç evde yaşayan ve yaşatılan bir değer olarak çıkar karşımıza asalet? Çok emin değilim. evlerimizde asıl olan sevgi, okullarımızda asıl olan ise bilgidir can dostlarım. Ama unutmayın, böyle saygısız, sevgi bencil bir yok ediş, gerçekten böyle bir öldüren, bir tüketen, mahveden bir sarmalda yok eder aşkı. Saygısız bilgi de bencil olduğu kadar da bir tüketim ve kullanım alışkanlığı sağlar insana ve kibirlendirir onu. Çünkü bencildir, tekildir, bizcileyin değildir, sencil değildir, bizcil değildir. Bu açıdan yani ne olur unutmayın, evlerimizde asıl olan sevgi, okullarımızda asıl olan bilgi. Demek ki saygısız olursa sevgi bencil oluyor ve bir yok ediş sarmalında öldürüyor aşkı, var olduğunu zannediyoruz ama saygısız sevgi aşka dönmüyor. Aşkları törpülüyor, yok ediyor. Saygısız bilgi de bencil oluyor, tüketene has oluyor. Onun kullanımında tekil kullanıldığı için de o da kibirlendiriyor. İşte ben nelere sahibim, ben nelere muktedirim, ben neler yapıyorum falan gibi böyle. İkisinin de sonu dipsiz kuyu, çözüm yok. Bu açıdan okulların her açılması öncesinde yaptığım gibi bu sefer yine sesimin çıktı şu kısık haliyle yine yalvarıyorum yetkililerimize. Okullarda binlerce kez bugüne kadar söylediğim gibi yeniden söylüyorum aziz dostlarım. Bu konuda desteğinizi bekliyorum. Şu anda tweetlere sarılabilirsiniz. Şu anda sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Şu anda e-maillerle BİMER gibi yerlere isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Okullarda asalet dersi verilsin, ne olursunuz. Yalvarıyorum. Okullarda asalet dersi, asalet dersi, asalet dersi. Eskimeyen, eskimez insanlardan, kibar İstanbul beyefendisi ve hanımefendisi kişilerden bir asalet mürebbeliği lazım şu anda müfredata bir destek olarak. Sadece bilgiyle olmayacağı kesin. Artık bunu görüp anlamış olmamız lazım. Sadece bilgi verilen, aç kurtlar gibi piyasaya, sektöre saldıran, acımasız, bencil, bireysel yaşayan bir takım huzursuz, hazımsız, doyumsuz insanlar oluşturduk kendi ellerimizle. Dolayısıyla ihtiyacı aslında müfredatın gediği ya da açığı anlamında asalet eksikliği. Akşam yatağa yatıştan sabah kalkışa kadar, kişisel temizlik yapıştan, bakımımızdan kahvaltımızı yapışa kadar, okula gidişten sınıfa girişe kadar, dersi dinleme ve öğretmenimizle, arkadaşlarımızla konuşmaya varıncaya kadar her konuda bir asalet dersi verilsin çocuklarımıza. Benim acizane talebim, kurtuluş reçetem bu. Eskimeyen büyüklerinin neler yaptığını tarih okur gibi değil, tarihi yaşar ve yaşatır gibi okuyup, öğrenip, uyguladığında, çocuklarımız onu içselleştirdiğinde, o okulun da, sınıfın da, dersin de tadı bambaşka olacaktır. Bilgi açlığı çünkü bir şekilde gideriliyor. Malumunuz elinizin altında telefonlar, bilgisayarlar, yazılı ve görsel medya. Yani kim bugün hangi bilgiye ulaşamam diye bir şey söyleyebilir? Mümkün değil. Ama bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı şey bilgi eksikliği değil zaten. Özellikle bir saygı eksikliği yaşıyoruz derinden. Gagavuz Türklerin bir atasözü var. Köpek de alırsan diyor soylusunu al, at da alırsan, it de alırsan, çok özür diliyorum bu kelime için, soylusunu al. Peki ya insanda durum ne? Hani Allah Resulü sen diyor inanan, Müslüman olanını al, ahlaklı olanını al ki elin yeşersin. Hani soya, sopa, güzelliğe, mala, mülke bunlara bakma diyor ya. Peki insanda durum ne yani? Maddi ve manevi olarak saygının tüm unsurlarını anlatamadığımız çocuklardan bilgi alışverişinde, görgü alışverişinde, duygu alışverişinde, mal alışverişinde, iş ortaklığında durumumuzun çok iç açıcı olduğunu söyleyemem. Okullarımız bir saygı iklimine girmeden çocuklar asalet kimliğini kuşanamıyorlar çünkü. Okul çıkışında ellerinde dondurma külahını yalayarak çıkıyor genç kızlarımız kapıdan. Ellerinde kutu içeceklerle içip içip onları etrafa savuran genç delikanlılar bunu delikanlık sanıyor. Bir büyüğünün yanında yapabildikleri bu pervasızlığı delikanlık ve cesaret sanıyor. Bu değil. Zavallılar. Acıyorum oradaki kardeşlerime. Geçen Murat Bardakçı hocamın hani ne zaman orasını burasını açmak cesaret oldu diye bir yazısı var. İnternetten bunu mutlaka okumanızı istirham ediyorum yani. Bu değil cesaret. Asalet zaten bu değil yani. Bambaşka bir şey olması lazım. Bizim kendi hayatımızın içerisinde mesela bir örnek versem, sigaranın içilmesi bizzat ülkeye millete olan saygısızlık ama Hadi onu tiryakilik dedim, alışkanlık dedim, geçtim. Ama bir öğrenci büyüklerinin gözleri önünde, öğretmenleri, müdürleri veya anne babalarının geçme ihtimali olan yollarda ya da hiç onların geçme ihtimali olmasın. Bir öğrenci, bir küçük bir çocuk, bir genç, bir delikanlı, bir deli kız pervasızca nasıl sigara içip dumanını üfleyebilir? Yani eskiden ben hatırlıyorum çocukluğumda içki içen delikanlılar vardı. İnanın dostlarım, hala görürüm yani. Hala edepli, böyle Yenikapı, sahil falan o taraflardaki dışarıdan bakınca ayyaş görünümlü, edepli, asil insanlar çünkü. Onlar eski İstanbul kalıntısı beyefendiler. İçki içerler, nasıl içerler biliyor musunuz? Gazete kağıdına sarıp kağıtta içinde ne olduğunu anlamazsınız. Hallerinden içtiğini anlarsınız. Tamam anlarsınız ama en azından onu yapmış yani. Kağıda sarmış, göstermiyor. Şimdi ben bakıyorum, dumanı üstünüze üflüyor gençler. İçki içiyorlar, kutusunu, şişesini etrafa fırlatabilmeyi delikanlık sayıyorlar, cesaret sayıyorlar yani. Kendi kendine bile bunu yapsa olmayacak galiz ve küfürlü konuşmaları bir büyü geçerken olu orta sallayabiliyorlar. Hem de yüksek sesle, bazen de bunu taciz etme adına konuşabiliyorlar. Yollarda bunu bir tek ben yaşamıyorum umarım. Görüyorsunuzdur. Sorun sadece sokaklarımız değil aziz dostlarım. Okulların bahçesine böyle anne babaların girip orayı bir ıslah etmesi gerekiyor. Büyüklerimizin girip devletin okulların bahçesine girmesi gerekiyor. Şu anda devletimiz okullarımızın bahçesine girmiş değil. Teneffüslerde devletimiz yok. Öğretmenler, bir nöbetçi öğretmenle 2000 çocuğun kimine bakacaksın yani. Okulun her bölümünde devletimiz yok şu anda. Okulun arka sokaklarında devletimiz yok. Okulun belli bölgelerinde devletimiz yok şu anda. Yani okulun bazı bölgelerinin, bazı bölümlerinin de ıslahı gerekiyor can dostlarım. Tıpkı sınıflara büyük bir ıslahat fermanı asmamız gerektiği gibi okula tam hakimiyet çocuklarımızın o asalete kavuşmasını sağlayacak bir dirayet gerektiriyor. 100 yıldır deniyoruz. Uymuyor işte Batı'nın kanunları. Bunu söylemek suç mu? Zorlatmanın bir alemi var mı? Kültürü uymuyor, yaşam tarzı uymuyor, alışkanlıkları uymuyor. Mahalle baskısı yaftasıyla, özgürlük ve demokrasi martıvalıyla bizi uyutup emri bil maruf ve nehyanil münkeri bizi haram ettiler. Bunu haram ettikleri günlerden bu yana değişen tek şey iyilerin susmasıyla birlikte kötülüğün azması oldu. Dört bir tarafı salması oldu. Bütün çirkefliğiyle bizi içinde boğması oldu. İşimize yaramadı yani. Dinlemenin de edebi vardı eskiden. Büyükler konuşurken araya girilmezdi. Şimdi büyükler küçüğün ağzından paylanmadan lafı almak için bir hokkabazlık yapmak zorunda kalıyor. Büyükler soru sorma hakkını vermeden soru bile soramazdı küçükler. Şimdi öğretmenler sınıfta böyle alaylı soru bombalarıyla can çekiştiriyorlar öğretmenlerine. Sizi temin ederim. Gerçekten sizi temin ederim. Benim kadar Türkiye'yi dolaşsanız, benim kadar sınıflara girseniz, benim kadar okulun bahçelerinde dolaşsanız, benim şahit olduğum kadar olaylara şahit olsanız, özel mözel devlet mevlet hiçbir okula yollamadan evde tıpkı Amerikalıların homeschooling gibi, home education gibi, distance learning gibi uzaktan evde okul uygulamalarıyla kendi çocuklarınızı kendi yetiştirdiniz aziz dostlarım. Yani bu kadar vahim mi diyeceksiniz durum? Edebimden ve radyonun edebinden, bu mikrofonların ruhaniyetinden fazlasını anlatamıyorum burada. Ama siz basiret ve firaset sahibi dostlarımsınız. Anlatamadığımı anlayıverin lütfen. Durum çünkü gerçekten vahim. Ve dejenere olan sadece öğretmen-öğrenci ilişkileri değil aziz dostlarım. Çocuklarımızın kız erkek ilişkilerinde de okullarda ne durumda olduğunu yani anlatamam. O kadar söyleyeyim. Bunu sırf cinsellik adına sormuyorum. Ya da söylemiyorum. Geçenlerde Bursa'da seminere gittiğim bir şirket CEO'su kendi kızının cep telefonundaki mesajlarından bahsetti. Mükemmel bir anne baba, terbiyeli, iyi eğitimli bir aile. Kızcağız sınıf içi kurulan bir mesaj şeyinde, grubunda oraya katılıyor. Kendi çok edepli olduğu için bizzat girip araya bir şey yazmıyor. Baba bakmış baştan sona. Yani 10-15 gündür hiçbir şey yazmamış kızcağız ama şahit oluyor. Yazılan o birbirine o galiz küfürlerle inanılmaz çirkefliklerle yazılan birkaç tanesini söyledi bana. Buna şahit oluyor. Yani öğrencilerin, arkadaşlarının birbirine yazdıkları mesajı bir ay okuyan kişinin dili de otomatikman o mesaj grubunun iffetsizliğine, saygısızlığına, sevgisizliğine, çirkefliğine kayıyor otomatikman. bilgisayar oyunlarından sonra katliamların, tecavüzlerin, gaspların, işkencelerin, bu kadar gayri insani hasletlerin artması boşuna değil. Çünkü sanalını yaparsan, bir şey olmaz diye yaparsan en azından beynin kayıyor oraya. Düşüncen kayıyor, duygun kayıyor, dilin kayıyor. Onun için ben şakadan söyledim gibi bir şeyi bizim kültürümüz asla kabul etmiyor belli bazı konularda. Şakadan evliliği, şakadan boşanmayı, şakadan böyle dini anlamda bir şeyi, değil mi? Bu şakası olmayan, şakası da ciddi, ciddisi de ciddi olan işler var. Dolayısıyla anne babalara tavsiyem, aziz dostlarım, okullarda biraz daha fazla zaman geçirin Allah aşkına. Kanunun bunu önleyecek hiçbir kanun maddesi yok. Bilakis anne babalarla ilgili, hatta dedelerle ilgili, ninelerle ilgili, akrabalarla ilgili çocuklarımızın sınıfta yapabileceği etkinliklere, okul aile birliğiyle ya da sınıfça yapabileceğiniz etkinliklere katılmayla alakalı projeler var. Çocuklarınızın arkadaşlarını daha fazla tanımaya, kimlerden etkilendiklerini görebilmeye gayret edin bu eğitim yılında. Eve davet edin, ortak faaliyetler düzenleyin, böyle karşılıklı ziyaretleşmeler yapın, işte yemek yapın, işte köfte yapın, pasta yapın, çay yapın, bir oyun oynama, bir meşguliyet terapisi etkinlikleri yapın, yapın da yapın bir şey, yapın. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın hedefleri arasında olan evin okula yakınlaştırılması projesine de destek vermiş olursunuz bu vesileyle. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan diye demişler ya, boşuna değil, bir şekilde bir etkileşim gerekiyor çünkü. Ama siz çekildiğinizde devreden, aile büyükleri çekildiğinde ailenin asaletinin onlara yansıtılmasıyla alakalı sorunlar yaşıyoruz. Çocuklarımızın saygısızlığa geçiş dönemi biraz ergenlikte böyle ilk acı yıkımlarını veriyor. Üniversite hayatıyla zirve yapıyor. Bir de ekonomik özgürlüğü alma eklendiğinde kural tanımaz çocuklar anne baba dede nine tanımaz hale geliyorlar. Dolayısıyla ergenlik artı üniversite artı ekonomik bağımsızlık dediğimizde asalet çöpe gidiyor. Halbuki ben biliyorum, yani bizim kadim medeniyetimizin bu İstanbul beyefendisi dediğimiz insanları, hanımefendisi dediğimiz insanları her hayatlarının her dönemi bir seremoniydi, bir törendi, bir güzellikti yani. Onlar ergenliğe de girseler, onlar işte belli sorunlarda yaşasalar, onlar kendi içlerinde bir acıya da yaşasalar, zorlansalar bu acıyla alakalı en önemli görev, kol kırılır yen içinde kalırla bu kimseye rahatsızlık verecek şekle getirilmezdi. Şimdi bir kişinin hatası belki bütün mahallenin, bırakın ailenin can sıkıntısına dönebiliyor yani. Hele bir de sosyal medyayla bütün dünyaya yansıyorsa herkesin bundan etkilenmesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim kendi medeniyetimizde bu ekonomik verimliliği elde etmek, daha fazla anne babaya sevgiyi, saygıyı, akrabayla, konu komşuyla daha fazla ilgilenmekliği ortaya çıkartıyordu. Bunu gerektiriyordu. Şimdi hele ben bir ekonomik özgürlüğümü alayım. Ailelerde de bu maalesef. Yani eşler hukukunda da eşler hukukuna zarar veren unsurlardan bir tanesi haline geliyor. Ekonomik bağımlılık varsa birazcık zoraki saygı var. Sevgi zaten kalkmış ama ekonomik bağımsızlık elde edilince kim kime dumduma bir hayat, bizim uygarlığımıza çok yakışan bir şey olmasa gerek. Bu açıdan okullarımızda ilk başta söylediğim, gerçekten hemen şimdi derhal acilen bir asalet dersi konmasıyla alakalı desteğinizi istirham ediyorum. Ulaşabildiğim kadar ulaşabiliyorum ama 80 milyonda bir kişi, bunun üstesinden gelme gücüm yok. Devletimizin yetkililerine, devlet büyüklerine karşılaştığımız zaman, proje sunduğum zaman elimden geldiğince aktarmaya gayret ediyorum. Ama bir tek Münir Arıkan olacak bir şey değil. Adını asalet dersiniz, yaşama kalitesi dersiniz, onu bilmem. Ama yemesini, içmesini, oturmasını, kalkmasını, evde insanca yaşamasını, misafir ağırlamaktan topluca bir düğüne ya da cenazeye katılıncaya kadar bunlara gitmesini, gelmesini, modern hayatın dejenere ettiği tüm alanların ıslahı için milli ve manevi seferberlik projesi şart dostlarım. Mevlana bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden de akıl seviyesini anlarım diyor. Bizimkilerin her yerinden nezaketsizlik dökülüyor. Anne baba hakkı, akraba ve komşu hakkından başlayabiliriz mesela derslere. Apartmanda yaşam kültüründen, komşu hakkından, sokaklarda, caddelerde yürümeye varıncaya kadar gördüğünüz o minik magandalıklar büyüdükleri zaman koca, çok özür diliyorum affedersiniz, mandalıklara dönüyor. O açıdan vakit geçirmeden asil ecdadımızın çanlı mazisini yeniden böyle dimağlarımıza kazıyacak güzel projeler ihtiyaçları var. Vakıflar, dernekler, belediyeler bu konuda okul ve aile birliğine böyle bir danışırlarsa ya da ne bileyim onlarla ortak bir proje yaparlarsa, bir el birine giderlerse çözüm çok daha kolay ve hızlı bir şekilde olacak gibi geliyor bana. Görgü, nezaket ve ahlak kuralları içerisinde temel değerlerle bezenmiş büyük bir asalet projesi başlatmalıyız bu açıdan. Yoksa 12-16 yıl böyle eğitim verdiğimiz bilgiler yani Kur'an'ı açıdan kitap yüklü eşek tabirine çok uyuyor. Kur'an-ı Kerim'de var olan bir kavram olduğu için affedersiniz ve özür diliyorum demedim buradan. Resmen de böyle. Kendine hayır olmayan, yüklenen o bütün bilgiler kitap yüklü eşek olmaktan başka bir şey değil. Yaşamadıktan sonra onca bilgiyi eşeğe de yüklemek eşeğe bir yük, görene de bir yük. Çünkü onu uygun olarak görmeyecektir. Onu değerli olarak görmeyecektir. O değerli kitapların, o eşsiz bilgilerin bir eşek tarafından taşınmasına hayıflanacaktır. Gönlü buna rıza göstermeyecektir. Dolayısıyla yani o durumda olan eşeğe de büyük zulüm, boşu boşuna kendilerine fayda vermeyecek bir yükü sırtına azap kılan insanlara da zulüm. Okulda, yolda, apartmanda böyle gerçekten hani bu üç alanda başlanabilir. Benim gördüğüm kadarıyla gittiğim okullarda bir asalet dersine, yolda yürümeden, trafikte işte ya en azından en basit mesela şu anda İstanbul Emniyet Müdürümüze buradan seslenelim yani. Göbeklerde, göbeğin içindeki araç göbekten çıkana kadar dört koldan gelen arabaların göbeğe girmemesiyle alakalı sadece ya 2018 yılının sonuna işte 5 ay kaldı. Şu kalan zaman zarfında 4 ay pardon özür diliyorum. Şu kalan 4 ay içerisinde bunu başarsalar bile büyük bir devrim olur yani. Yok ki. Asalet neyi gerektiriyor demiştim? Sabrı gerektiriyor. Sabır da bir saygının ürünü. Yani karşıdaki kişiye saygı duyduğunda yani bir göbekte o göbeğin içinde olan kişi göbeği boşaltmadan senin oraya girmen göbeği tıkayacak. İlk o girdiyse göbeğe onun hakkına saygı, kul hakkına riayet değil mi? Bir de ya bizim medeniyetimiz, uygarlığımız hani bir de böyle düşünürsen biz kalıbıyla düşündüğünde olay çok daha güzel bir hale geliyor. Yollarımızda işte bir arkadaşım böyle geldiğinde böyle Amerika'dan karşıladığımda öyle demişti bana. Münir'cim yine kötü durumdasınız. Bir 3 yıl evvel falan gelmişti sonra. Niye dedim? Daha yani havalandayız. Daha tam çıktık yola. Birkaç dakika oldu. Nereden anladın hemen dedim. Daha konuşmadık. Sana anlatmadım. Hala dedi birbirinize korna çalıyorsunuz. Yani kornaların yükseldiği bir yerde insanlıklar dibe vuruyor dostlarım. Ne demek korna? Beni anlamadın, beni görmedin, beni algılamadın. Algılamaktan bahsediyoruz değil mi? Andaş olmaktan, anlayıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani Milli Eğitim Bakanlığımız okulda, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız yolda. Ondan sonra belki Çevre Şehircilik Bakanlığımız bununla alakalı apartmanlarda, Aile Bakanlığımız da işin içerisine katılır. Bir asalet projesiyle işe başlayabilir. Küçük küçük uyarı levhaları koyulabilir. Yani apartmanda yukarıdan bir şey atılmaması, silkelenmemesiyle alakalı, çöplerin yerli yerince yapılmasıyla alakalı, savrulmamasıyla alakalı, çöplerin geri dönüşüme uygun bir şekilde yapılmasıyla alakalı. Can dostlarım, çok zengin bir ülke değiliz. Çok zengin bir ülke olmak istiyoruz. İlk 10'da en büyük, ilk 10 ekonomiden bir tanesi olmak istiyoruz ama bu şekliyle savurganlıkla olmaz ki bu iş. Almanya'da 4 tane farklı renkte. Bu mecburiyettir yani. Ailelerin Alman vatandaşı olma mecburiyetidir yani. Biz organiği de atalım. Ondan sonra plastiği de atalım. Camı da atalım. Kağıdı da atalım. Böyle bir anlayış yok. Mutlaka çöpün geri dönüşümüyle alakalı milyarlarca dolar tasarruf edilecek bir algı da asaleti gerektiriyor. Değil mi? Asil olmayı gerektiriyor. Çünkü eski insanların en büyük, en temel özelliklerinden bir tanesi tasarruf sahibi insanlardı. Mesela dedem rahmetli Gaziantep'te gelen bir baklava kutusunu açtığında ipini ayrı saklardı. Bir çekmece, ip çekmecesiydi hiç unutmam. O güzel çalışma masasında kağıdını ayrı saklardı. Saklanabilecek eğer kutu mutu böyle zarar görmemiş bir şeyse mesela fıstık gelir. O kutu yine başka bir şekilde saklanırdı. En azından çekmecenin içinde ayraç olarak, separatör olarak kullanılırdı. Mesela o fıstık kutusunun içerisine o folyo iplikler falan konulurdu. O iplik kutusu olurdu o çekmecenin içinde. O da derli topluydu yani. Bir gram savurganlıkları yoktu, israfları yoktu, tasarrufları çoktu. Şimdi bakıyorum, hani bu konuyla alakalı, yani kendi yaşadığım bölgede, site de gördüğüm kadarıyla yani, kendim bile zaman zaman böyle ayırıyorum işte bahçeye dökeyim diye, gidip işte belli yerlere koyayım diye, işte organik şeyleri ayırdığımda işte bazen sinek geliyor, bazen işte koku yapıyor, bazen ya bununla alakalı bir sistem kurmuş değiliz yani. Ama şimdi görüyorum Amerika'da, Avrupa'da böyle mutfakların içerisinde aynı şeyler gibi, fırınlar gibi, işte o gömme çamaşır bulaşık makineleri gibi tezgah altı dediğimiz güzel sistemler yapmışlar. Organik şeylerinizi oraya atıyorsunuz. Zaten kağıdı, işte plastiği, camı ayrı toplayacak hemen tezgah altındaki şeyler var. Bunları ayrı ayrıştırdığınızda, bak asalet eğitimi aziz dostlarım aslında bir merhamet eğitimi de aynı zamanda. Bu ülkenin kaynaklarına olan merhamet. Bu ülkenin geleceğine olan merhamet. Şöyle düşünün mesela. Bir anda cam olarak kabul edin kendinizi. Mesela ben bir camım. Ben çöpe atılırken nerede olmak isterim? Pisliklerin içerisinde mi? Yoksa tamamen cam olan bir yerde mi? Çünkü aslında cam olma özelliği var. Benim sonumun tekrar cama dönüşmesiyle alakalı bir isteğim vardır. O kendi ruhaniyeti içerisinde. Hani onların da bir canı var. Onların da bir algısı var. Onların da kendi içerisinde dönen atomlarında belli bir yapı var. Belli bir sistem var. Dolayısıyla adalet dediğimiz şey, ait olduğu, layık olduğu yerde olması gerektiği şekliyle kullanmaksa eşyayı, eşyanın içerisindeki o adaleti de tesis etmek adına, hani önemsiyorum bu konuyu, çöpleri ayrıştırmayla alakalı. Yeniden tekrarlayayım. Apartmanlarda, yollarda, trafiklerde ve okulda bir asalet dersine ihtiyacımız var. En acınası durumda olduğumuz bu üç alanda öncelikli olarak acilen bir ıslah projesi gerekiyor aziz dostlarım. Asalet nezaketi, bu nezaketse zarafeti getirecektir. Asalet, nezaket ve zarafetle yaşanılacak günler temennisiyle hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum. İnşallah gelecek hafta tam yani asalet konusuyla alakalı belki olmasa bile özellikle çocuklarımızın bu yeni dönemde bu ülke için yapacaklarına biraz nitelikli insan programında değindim. Ama biraz da aile huzur arayışlarında, aile huzurumuz açısından çocuklarımıza bu asil damarı nasıl vereceğimizle alakalı, bu asaleti nasıl tesis edeceğimizle alakalı, belki biraz müfredatın içerisine değinerek derler eğitiminde bunu nasıl vereceğimizle alakalı yine birkaç bir bilgi paylaşmış olurum inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.